Hatıraların Dünyası.
Efendim herkese merhaba. Türkiye'nin kalbinde, başkent Ankara'da, TRT TSR stüdyolarında yayındayız. Hatıraların Dünyası'nda programında ben sunucunuz Tuğba Yıldırım, yapımcımız Ebru Özmen ve her hafta programda bilgilerinden istifade ettiğimiz Profesör Doktor Ali Birinci ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun, hamdolsun.
Hocam konumuza gireceğiz ama öncesinde ben merak ettiğim bir şey sormak istiyorum izninizle. Biliyorum bir kütüphaneniz var, düzenli olarak çalışmalarınızı orada yürütüyorsunuz. Bu sizin aşina olduğunuz ama bizim gündelik hayatta çok da tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Bir insanın günlerini, hayatını böyle kitaplarla iç içe geçirmesi nasıl bir şey? Bize biraz anlatır mısınız?
Efendim hayata herhangi bir yoldan bağlanmak gerekir. Bu ticaret olabilir, bu siyaset olabilir, bu kırda, dağda, bayırda yaşamak olabilir. Yani köy hayatı olabilir. Bunlardan birini irade olarak seçersiniz veya mecburen bu yola girersiniz. Benimki biraz mecburen bu yola girmek oldu. Yani ben önümde birkaç tane iş vardı da şimdi yaptığım işi seçmiş değilim.
Öyle mi?
Evet, basit bir hikayesi var bunun. İlk mektep 3. sınıfta bize ilk defa Bolu Öğretmen Okulu'ndan mezun olup gelen Erol Altunkum isimli bir öğretmenim oldu. İdealist, heyecanlı ve çok iyi bir öğretmen. 1957 sonbaharında köyümüze gelmişti. 3. sınıftaydım. Bizden topladığı, yani talebelerden topladığı 10 kuruş, 25 kuruşlarla dershanenin köşesinde aslında ecza dolabından biraz daha büyüyecek bir kütüphane kurdu. Orada iri harfli, bizim seviyemize göre yazılmış, basılmış kitaplar vardı. O kütüphane adeta benim içerime düştü. Yani hemen hemen tam 60 senedir, yani daha ince bir hesaplamayla 59 senedir ben sadece kitap okuyorum.
Ne kadar güzel.
Bunun dışında herhangi bir heyecanım olmadı, zevkim de olmadı. İhtiyaç da hissetmedim açıkçası. Bir ara özendim mesela. Sigara içeyim dedim, başaramadım. Başka zevklerim de olmadı. Bundan dolayı da hayata bir bakıma kitapla bağlandım. Ama dediğim gibi kitap benim için neredeyse mecburi bir istikametti. Biraz içine kapanık bir çocuktum. Dolayısıyla da kitapların dünyası beni kendi içerisine çekti. Hani bu Elias Canetti'nin ünlü bir körleşmesi vardır. Orada Mr. Kern var. Sadece kitaplardan örülü bir hapishanede yaşayan adam. Aşağı yukarı ben de 1957'den beri sadece kitaplarla ilgileniyorum. Herhangi bir yalnız eğitim hayatında, başka alanlarda bununla karşılaştıracak bir hırsım da hiç olmamıştır. 1968'den beri de şiirler, denemeler şeklinde başlayan yazı hayatım 68 Ocağı'nda başladı.
Evet.
Talebeyken siyasalda yazı hayatım devam ediyor. Yakın tarihe dair, yani 1. ve 2. Meşrutiyet devrine dair araştırmalar yazıyorum. Emeklilikte bütün 7/24 kütüphanemde geçiyor zaten zamanım. Bu arada da geçen konuşmamda bahsetmiştim. Sevdiğim kişilerin eğer haklarında beni tatmin eden bir yazı yoksa hayatlarını yazmaya çalışıyorum imkan bulduğum nispette.
İnşallah daha çok uzun yıllar yazarsınız hocam. Yapmayı sevdiğiniz şeyin sizin için iş olmuş olması da ayrı bir şans zannediyorum.
Sadece iş değil. Benim İşim aşkımdır, aşkım da işimdir.
Ne kadar güzel. Keşke herkes için böyle olmuş olsa. Peki şimdi o zaman bu kadar bilgi sahibi, o kütüphanelerin sahibi hocamıza soralım. Aynı zamanda bugünkü konumuzda Kazım Karabekir. Hocam neden bu hafta Kazım Karabekir'i seçtik? Neden onu konuşacağız?
Efendim bir kere Kazım Karabekir 66 yaşında 26 Ocak 1948'de hayata veda etti. Bugünün anlayışıyla 66 yaş neredeyse olgunluk yaşı veya yaşlılığın delikanlılığı sayılabilir. 66 yaş zamanımız için. Fakat beni cezbeden hususiyeti şu. Birçok asker var hiç şüphesiz ama neden Karabekir dediğiniz zaman bunun cevabı çok basit. Karabekir de delikanlılık yaşından itibaren her fırsatta yazmış. Kendisini çok iyi yetiştirmiş. Yaşadığı devri anlatan gerçekten de sayısız kitabı var. Bunlar son senelerde bir külliyat halinde, bir dizi halinde basılıyor. Bu insanın vatanperver bir asker olması öbür taraftan bir başka cazibesini teşkil ediyor. 25 arasını ki kitapları hep o devre dairdir. 25 arasına yoğunlaşan hatıraları yakın tarihi öğrenmek isteyenler için vazgeçilmez kitaplardır. Ben açık söyleyeyim her alanın kalem sahibi insanlarını seviyorum. İster bir ziraatçı olsun, ister veteriner olsun, ister asker olsun, ister sivil olsun, isterse teknik adam, doktor. Bunları seviyorum ve bunların bilhassa hatıralarını eğer tarih ve edebiyat etrafındaysa bütün kitaplarını toplayıp okumaya çalışıyorum. Evet. Karabekir'i de bugün bunun için seçtik.
Peki hayatından kısaca bahsedelim mi genel hatlarıyla?
Efendim bir kere Karabekir Karamanlı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası da bir askerdi, ünlü askerlerden ama hakkında çok bilgimiz yok. Mehmet Emin Paşa'ydı. İstanbul'da doğduktan sonra Mekke'de bulundukları sırada babası vefat etti ve İstanbul'a geldi. 1894'te Fatih Askeri Rüştiyesi'nde askeri tahsiline başladı. 1896'da askeri ortaokulu birincilikle bitirdi. Daha sonra girdiği Kuleli Askeri Lisesi'ni de yine 1899'da birincilikle bitirmiştir. 1902 yılları arasında öğrenim gördüğü harp okulunu da birincilikle bitirdi. Yani Karabekir bu tarafına işaret etmemiz lazım. İşini çok ciddiye alan, işini benimseyen, işini aşkla ve şevkle yapan bir insandı. Bu talebelik hayatı bile bu hükmümüzün şahididir. 1905'te Harp Akademisi'nden de yine birinci olarak mezun oldu. Harp Akademisi'nde Nuri Jonker, Kazım Özalt gibi ünlülerle sınıf arkadaşı olan Karabekir, bu arada Fransızcadan sonra Almanca, Rusça öğrendi, keman çalıyordu, şiir yazıyor ve besteler yapıyordu. Yani çok marifetli bir askeri şahsiyet idi. Mezun olduktan sonra Selanik'e 2. Orduya gönderildi ki harbiye mezunları daha çok 2. ve 3. Orduya gönderilmiştir Rumeli'ye. Rumeli o sıralarda bir cadı kazanı gibi kaynayan bir bölgeydi. Bir tarafta Bulgar çetecileri, diğer tarafta Rum çetecileri adeta Rumeli'yi bir cehenneme çevirmişlerdi. Manastır bölge müfettişliği görevi süresince de Rum ve Bulgar çeteleriyle 7 kez çarpıştı. 1907 yılının Temmuz'unda gösterdiği bir çete çatışmasından dolayı da kıdemli yüzbaşılığa yani o zamanki ismiyle kol ağalığına yükseltirdi. Manastır'da bulunduğu sıralarda Enver Paşa ile tanıştı ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin bu yıllardaki faaliyetine katıldı birçok mektepli subay gibi. 1908'de Meşrutiyet ilan edildiği zaman İstanbul'da harp okulunda taktik öğretmeniydi. İttihat Terakki'nin İstanbul'daki şubesinin kurulmasında da büyük yer aldı Karabekir. Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra Edirne'de 2. Ordu'nun 3. Tümen Kurmaylığı'na tayin edildi. 31 Mart'ta katılan, kurmay subayı olarak katılan askerlerden biriydi. Balkan Harbi sırasında da yararlılıklar gösterdi ama ordunun perişan durumunu gördüğü için bu mesele üzerinde de düşünmeye başladı ve bilhassa ordunun ıslahı için bir askeri mütefekkir olarak askerlik meselelerini çok bilen ve ciddiye alan bir insan olarak hal çareleri gösterdi. Karabekir 1914'te 1. Dünya Savaşı başlarken, yani 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Avusturya Macaristan Veliahtı Gavrilo Princip isminde bir Sırp tarafından öldürüldüğünde Paris'teydi. Ve bu cinayetin bir savaşa yol açacağını çok çabuk tahmin etti. Bunun için de çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye döndü. 14 Temmuz'unda Paris'ten İstanbul'a dönmüştü. 1914'te yine yarbaylığa, yani o zamanki tabirle kaymakamlığa terfi etmişti. Kartal'da 14. Tümen Komutanlığı'na tayin edilmiştir 1915'te. Tümeni ile birlikte Çanakkale'ye giden Karabekir, Çanakkale'de de harika bir askerlik hayatı yaptı, başarılar elde etti. Buradan Irak cephesine gönderildi Karabekir. Birinci Dünya Savaşı boyunca bu cephede ve daha sonra doğuda Ermenilere karşı büyük başarılar elde etti. Karabekir'in hemen hemen askerlik hayatında yüz kızartıcı herhangi bir başarısızlığı bahis mevzu değildir. Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul'a döndü ve İstanbul'a döndükten sonra İstanbul'daki durumu gördüğü zaman yeniden cepheye tayin edilmek için uğraştı ve Şubat'ta tekrar doğuya 15. Kolordu Komutanlığı olarak gönderildi. Karabekir 15. Kolordu Komutanlığı'na gönderildiği zaman hemen hemen Anadolu'da veya Osmanlı Devleti'nin orduları içerisinde yıpranmamış, kadrosu en zengin olan, silahları aynı zamanda zengin olan neredeyse tek ordu bu 15. Kolordu'ydu. 3 Mayıs'ta Karabekir Erzurum'a Trabzon üzerinden geldi. Malumunuz o günkü yolculuklarda Trabzon'a kadar vapurla gelinir, Trabzon'dan Erzurum'a karayoluyla geçilirdi. Karabekir'den tam bir ay sonra bu defa Erzurum'a 3 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal ve heyeti geldi ve Karabekir Mustafa Kemal'i bu şehirde, bu şehrin banliyosu sayılabilecek Ilıca'da büyük bir coşkuyla, heyecanla, sevinçle karşıladı. Erzurum'da 8-9 Temmuz gününde İstanbul'un baskısından dolayı Mustafa Kemal askerlikten ayrıldığı zaman çok büyük hayal kırıklığı yaşadı. Mustafa Kemal'in yanındaki subaylardan Manastırlı Kazım, yani Kazım Dirik, sonradan İzmir Valiliğine de getirildi Atatürk tarafından.
Evet.
Atatürk'ün yanına geldi ve evrakları kime teslim edeceğini, artık istifa ettiği için kendisini dinleyemeyeceğini beyan etti. Bu Atatürk'ün en çok üzüldüğü, kendisini çaresiz hissettiği anlardan birini teşkil eder.
Hocam bir de Kazım Karabekir'in çok tartışılan hatıraları var. Bu tartışmanın sebepleri nelerdir?
Şimdi efendim, bir kere Kazım Karabekir'in neredeyse tartışılmayan hatıratı yok. Hatıra kitaplarını ismen sonradan söyleyeceğiz ama Kazım Karabekir İstiklal Savaşı'ndan sonra veya Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün yakın çevresinde kabul görmeyen veya yer alamayan, hala bir ucuyla tartışılan bir insandı. Atatürk'ün yakın çevresinden ayrıldığı zaman da 1924'te neredeyse tamamen askerlerin kurduğu 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na katıldı. Bu fırkada İstiklal Harbi sırasında Atatürk'ün yanında bulunup, fakat İstiklal Harbi'nden sonra Atatürk'ün çevresi değişince yanından uzaklaşan veya uzaklaştırılan insanlar vardı. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve tabii Kazım Karabekir. Karabekir İstiklal Harbi'nden sonra yazdığı hatıralarda Cumhuriyet'in ilk zamanlarında yazılan tarih kitaplarında yeteri kadar Doğu Cephesi ve Karabekir'in hizmetleri yer almadığı için, neredeyse bazen hiç söz edilmediği için Karabekir'den, siyasi sebeplerle, siyaset böyledir, birleştirici değildir, asla ayrıştırıcıdır. Buna biraz da tepki olarak Karabekir İstiklal Harbi'nde yaptıklarını bu hatıralarında anlatır ve zaman zaman da nutku, Atatürk'ün nutkunu tekzip eder şeyler yazar. Ama aslında Karabekir'in hatıralarının çok tartışılmasının bir sebebi de bizim veya tarihçilerin veya okuyucuların hatıralar hakkında, hatıraların muhtevası, tarih araştırmalarında nasıl kullanılabileceği hakkında sağlam, usule uygun, metoda uygun bir bilgiye sahip olmamaları yatar.
Karşılaştırmalı mı okumak gerekir bu noktada?
Çok iyi bir soru sordunuz. Aslında Karabekir demiş ki diye söze girmek ve Karabekir'in hatıralarından veya bir başkasının hatıralarından sayfalar nakletmek tarihçilik değildir. Tarihçi bir meseleyi hatıralarda ararken bir hatırayı esas tutmaz. O mesele, o olay, tarihi olay neyse, onun hakkında bütün hatıraların neler yazdığını, zıt veya muhalif veya muvafık veya uygun neler yazdığını tespit etmek zorundadır. Çünkü tarihte, hukukta da öyledir, Roma hukukunda, tarihte tek şahitle hüküm vermek yanlıştır. Hukukta bir, Roma hukukundan beri bir kaide vardır. Buna audi alteram partem kaidesi denir. Yani karşı tarafı dinlemek hükmü değiştirir. Dolayısıyla bir mesele hakkında hem davalı hem davacı, hem olumlu hem olumsuz tarafların hepsini dinlemek gerekir. Hatta ve hatta bir başka kaide var. O da testis unus, testis nullus. Yani tek şahit yok şahit veya tek şahit şahitsizlik demektir kaidesidir. Dolayısıyla Karabekir'den sayfalarca aktarıp Atatürk burada yanılmıştır, burada şöyle demiştir, burada yanlış demiştir gibi bir ifade yanlıştır. Bu bütün hatıralar için söz konusudur.
Evet.
Ne yazık ki memleketimizde, günümüzde yakın tarih çok tartışılan bir tarih olduğu için Kazım Karabekir'in hatıraları da bu tartışmalarda kimin işine yararsa o şekilde istimal ve istismar edilmektedir. Çünkü yakın tarihe Gadamer etkin tarih diyor. Ben esas itibariyle başka sıfatlar da kullanılabilir diye inanıyorum. Mesela yakın tarih aynı zamanda hassas tarihtir. Yakın tarih aynı zamanda sıcak tarihtir. Sıcak bir tarih alanıdır. Yani 16. asır için kimse kavga etmez ama yakın tarihte herhangi bir şahıs hakkında olumlu veya olumsuz söylediğiniz zaman kavgalar başlar. Bunun da, bu kavgaların da en büyük sebebi, dediğim gibi, tarihi değerlendiren insanların kültür seviyesidir. Tarafsız hüküm verme gayretinden uzak olmalarıdır. Bir de hatıraların ne olduğu, nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olmamaları, hatta yanlış bilgi sahibi olmalarıdır. Şimdi bir tarafa bakıyorsunuz, nutuktan durmadan naklederek hükümler veriyor. Halbuki nutku okurken nutkun bir hatırat olduğunu, hatırat olarak da bir tarih kaynağı olduğunu ama aynı zamanda orada anlatılanların başka hatıratlarla da karşılaştırılması gerektiğini unutuyorlar. Bu bakımdan tarihte aslında sadece hatırat değil, hiçbir kaynağa teslim olunmaz, hiçbir kaynak nakledilmez. Tarih nakilcilikten başka bir şeydir.
Bir sentez gerektiren.
Bir sentez gerektirir ve bu bakımdan da tarihçinin hem bilgi bakımından zengin olması lazım. Mesela buna basit bir örnek vermek istiyorum size. Çok tartışılan hatıralardan Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratım'da Kütahya mebusu Besim Atalay var. Besim Atalay aleyhinde Bakü'ye beraber giderler ve çok sert hükümler verir. Der ki biz vatanı kurtarmak için uğraşıyoruz. Besim Atalay da halı dükkanlarını geziyor, antikacı dükkanlarını geziyor. Tarihçinin burada Besim Atalay aleyhindeki bu satırları nakletmesi asla bir tarihçilik işi değildir. Besim Atalay'ı tanımak lazım, kim bu adam? Yani tarihçi hatıraları değerlendirirken mümkün olduğu kadar çok geniş tabanlı bir bilgiye sahip olmalıdır. En basitinden Besim Atalay antika meraklısıdır. Bugün Ankara'da Etnografya Müzesi Besim Atalay'ın oraya bağışladığı bu etnografik malzemeyle kurulmuştur. Adam halı tüccarı değil ki. Bu bakımdan da aynı devri yaşayan ve birbirlerinin aleyhinde hüküm veren insanların bu hükümlerini bu gözle değerlendirmek ve hükümlerine teslim olmamak gerekir. Bu aslında klasik metot kitaplarında da böyledir. Mesela Zehebi'nin Mizanül İtidal isimli kitabında da buna dair çok enteresan parçalar vardır. O der ki, Zehebi, aynı devri paylaşmış insanların birbirleri aleyhindeki sözlere bakılmaz, eserlerine bakılır, eserleri değerlendirilir. Ahmet Kötü'dür sözünü hatıradan nakletmek tarihçilik değildir. Bu bakımdan hala tartışılıyor.
Hocam son dakikalarımıza geliyoruz artık. Son olarak neler söylemek istersiniz? Toparlayacak olursak Kazım Karabekir'e
gidelim. Şimdi efendim Kazım Karabekir'in hatıralarını şöyle isim olarak hatırlatmak lazım. Bir kere İttihat ve Terakki Cemiyeti, Edirne hatıraları, Birinci Dünya Harbi'ne neden girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik? Bu yeniden basıldı Birinci Dünya Harbi anıları diye. İttihat ve Terakki Erkanı ve Enver Paşa diye çok önemli bir kitabı var. Bu temel kitapları dışında yakın tarihe dair başka kitapları da var. Türkiye'de Almanlar gibi çok kıymetli kitapları var. Nutka cevapları var. Bütün bunları hatıraların metodu adı altında, metodu ışığında okumak ve değerlendirmek lazım. Hiç şüphesiz yakın tarihe dair, yani 20. yüzyılın ilk çeyreğine dair çok kıymetli bilgiler getiren 3-5 isimden, 3-5 askerden biri de Kazım Karabekir'dir ve sadece askerlik notunu biz verecek değiliz, değerlendirecek değiliz ama sadece hatıraları bile tarihimize çok büyük bir hizmettir ve ismini her zaman yaşatacaktır, yaşatmalıdır diye inanıyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Efendim bu hafta Kazım Karabekir'i, hayatını, eserlerini ve yaşamından izleri konuşmaya çalıştık. Bitiriyoruz bu hafta. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.
Hatıraların Dünyası.